Ayrım 23.
8. Padişahımızı seven Müslümanlar halifelik hakkımızdır. 9. Milletimiz doğudan batıya, Erzurum'dan İzmir'e kadar bu dava uğrunda silaha sarılmıştır. 10. 300 bin Ermeni'ye hak tanıyanlar 16 milyon Türk'e hak tanımamışlardır. Hayata kıymet vermeden haklarımızı savunacağız. Binbaşı J.N. Clayton, Arap çevrelerinin duygularını da şöyle aktarıyor. Görüştüğüm çeşitli eşraf ve ileri gelenler bütün orta ve alt sınıfların Türk taraftarı olduklarını beyan etmişlerdir. Türk faktörünün hakim olduğu Halep'te de durum aynıdır. Son zamanlarda dönmekte olan savaş tutsaklarının büyük bir kısmı da Türk taraftarıdır. Halep'teki Müslüman çoğunluk ve Şam vilayetinde çok sayıda Müslüman Arap, Türk emellerine yakınlık duymaktadırlar ve sevilmeyen, istenmeyen bir Avrupa devletinin mandası altında kalmaktansa Türkiye ile birleşmeyi tercih etmektedirler. Mustafa Kemal fikrimce emperyalizme karşı İslam dayanışması faktörüne her zaman gereken önemi vermiş. Yalnız TBMM gizli oturumundaki konuşmasında değindiği gibi Batı'nın sorun karşısındaki hassasiyetini bildiğinden kartlarını açık değil gizli oynamıştır. Ne diyordu hatırlasanıza? Ecnebilerin en çok korktukları, dehşetle ürktükleri İslamcılık politikasının da açıkça, alenen ifadesinden mümkün olduğu kadar uzak durmaya kendimizi mecbur gördük. Nitekim Moskova'dan bir mektup yazarak alimi İslam'ı ayağa kaldıracağını bildiren Enver Paşa'ya 4 Ekim 1920 tarihinde yazdığı mektupta aynı şeyi tavsiye eder. Der ki, üzerinde durulması gereken Türkistan, Afganistan, Acemistan gibi İslam memleketlerinde henüz rüşeym, tohum halinde bulunan mesai ve icraatın ve bu hususta ittihaz edilecek emellerin ve maksatların Rusları şüphe ve endişeye sevk etmemesi için pan-İslamizmin meydana vurulmasından çekinmek icap edeceği hususudur. Mustafa Kemal'in tavrı demek sadece Batılılara karşı değil Ruslara da karşı. Onların da Türklük, İslamlık davalarını hoş görmeyeceğini kestiriyor. Peki haksız mı çıkmıştır? Sultan Galiyev'in ki komünisti, Enver Paşa'nın ki komünizmi benimsemiş görünüyordu, Türklük ve İslamlık davalarını alenen ortaya koyduktan sonra uğradıkları akıbet ne kadar haklı olduğunu gösterir. Burada birisi onun pan-İslamizm ve pan-Turanizm cereyanlarına karşı söylediği ünlü cümleyi hatırlatabilir. Doğrudur. Mustafa Kemal Paşa ikisine de yandaş sayılamazdı. Zannımca her ikisinin de Alman istihbarat servislerince Osmanlı teşkilatı mahsusasına biri İngiltere'yi öbürü Rusya'yı sarsmak için telkin edilmiş fırıldaklar olduğunu saptamıştı. Bu başka. Mustafa Kemal'in Türk ve İslam dayanışmasını reddettiği iddiası başka. Mustafa Kemal'in reddettiği, nereden gelirse gelsin yabancı nüfuzu, dikkat isterim, yabancı ideolojisi değil, yabancının kendisi. Aksi halde Bakü Kongresi'ne gönderdiği mürahhaslara, idari devrimi yaptık, sosyal devrim de töre ve dinimiz itibariyle elverişlidir ancak daha vakti değildir. Çünkü emperyalist Avrupalılarla ve İstanbul hükümetiyle savaş halindeyiz, talimatını vermezdi. Kaldı ki yukarıda değindiğim üzere yaptığı devrimin Fransız devriminden esinlendiğini ağzıyla söylemiş, böylelikle yabancı bir ideolojiyi Türkiye koşullarına uyguladığını belirtmiştir. Malum ya, Fransız devrimi burjuva ideolojisinin kaynağıdır. Demokrasi dediğimiz düzen de ona dayanır. Sultanlarla, halifelerle yönetilmiş ve yönetilen memleketlerde vatan için, ulus için en büyük tehlike, sultanların ve halifelerin düşmanlar tarafından satın alınmalarıdır. Bu, çokluk kolaylıkla sağlanabilmiştir. Meclislerle yönetilen memleketlerde de en yıkıcı yan, bazı milletvekillerimizin ecnebi nam ve hesabına çalınmış ve satın alınmış olmalarıdır. Millet meclislerine kadar girmek yolunu bulabilen vatansızların varlığı, tarihin bu yoldaki örnekleriyle bellidir. Mustafa Kemal, Ekim 1927. Batı ya Enver arar ya damat Ferit. 1. Türk'le Arap'ı İngiliz düşman etti. Cumhuriyet eğitim ve öğretimi nedense genç kuşakları Osmanlı padişahlarının halifeliğini Yavuz Sultan Selim'den itibaren aynı etki ve görkemle sürdürülmüş bir olay gibi anlatırlar. Kendi hesabıma halifeliğe biraz da siyasal bir içerik katarak bu dinsel kurumu enine boyuna kullanan padişahın 2. Abdülhamit olduğunu hayli geç anlayabilmişimdir. Ondan önce hele Tanzimat padişahları gözlerini zaten batıya çevirdikleri için halifeliği o kadar önemsememişlerdi ki. Batılıların da aşırı derecede önemsediğini gösteren pek kayıt kuyut yok. Batı emperyalizme bulaştıktan sonra halifelik onu ilgilendirecektir. Çünkü egemenliği altına alacağı ulusların çoğu İslam uluslarıdır. Hal böyle olunca denetimleri altında olmayan bir halifeliğin bu ulusları metropole karşı kışkırtabilmesi olasılığı her zaman vardır. Buysa her zaman o ülkelerden alınacak ham madde ve o ülkelere satılacak mamuller için bir tehlike demektir. Hayrola, tarih dersi mi yapıyoruz? Yo, sadece zaman zaman toplanıp konuşan bir Türk-Arap-İslam ilişkileri konferansının çağrıştırdıkları bunlar. Demek ki emperyalizm o zamanki koşullar içinde bu İngiliz, Fransız ve Çarlık Rusyası demekti. Müslüman ülkelere el atınca İstanbul'daki halife Batılılar için, halifelik Osmanlı padişahı için önem kazanıyor. Zira onun egemenliği altında da Türk olmayan bir sürü Müslüman bulunuyor. Ne yapsın, İngiliz'in, Fransız'ın, Rus'un kışkırttığı Müslüman uyruklarına karşı o da halifeliğine sarılıyor. Bu işi yapan, halifeliği önemseyen, hatta Tanzimat padişahlarına tepki olarak geldiğinden bu tepkiyi kültürel düzeyde şeriatçılığa ve Arap hayranlığına döken 2. Abdülhamid, payitahtta Arap kültürünü göklere çıkarıp benimsemekle halifeliğini, dolayısıyla dini ve şeriatı ön plana çıkarmakla kendi uyruğu Müslümanlara karşı bir çeşit pan-İslamizm yapıyor adamcağız. Emperyalizmin, özellikle İngiliz emperyalizminin bu alandaki çalışmaları hayli yoğundur. Bir taraftan Lawrence aracılığıyla bir Arap milliyetçiliği doğsun diye uğraşır, öbür yandan belki de Efgani aracılığıyla bir Arap halifeliği davasını tutturmaya uğraşır. Halifelik Arapların hakkı iken Türkler tarafından ellerinden zorla alınmıştır. Eğer Araplar İngiltere ile anlaşırsa halifelik onlara geri döner. Nasıl ilginç bir sav, değil mi? Efgani'nin bu savına ortak olan adam Wilfred Scawen Blunt adında bir İngiliz'dir. Hangisini tutturabilirse tuttursun amaç değişmez. Türklerle Arapların arasındaki bağlılık koparılmalı. Bunlar birbirine düşman edilmelidir. Aksi halde İngiliz emperyalizminin sömürdüğü Müslüman ülkelerinde tam bir denetim sağlanamaz. Hele İstanbul'da bütün Müslümanlara sahip çıkan bir halife bulunursa. Doğrusu istenirse İngilizler planlarında başarıya ulaşmışlardır. Birinci Dünya Savaşı'nda Şerif Hüseyin, Faysal, Nuri Said gibi eski Osmanlı uyrukları Araplık davası adına halifeye karşı çıkıp da Suriye ve Arabistan'daki Türk ordularını İngiliz ordularıyla beraber arkadan vurunca Türkler arasında Araplara karşı bir tepkinin doğmaması şaşırtıcı olurdu. Doğmuştur da. Savaşın içinde halifelik kurumunun siyasal düzeyde kullanılması, kutsal cihat ilan edilmesine rağmen Arapların Hristiyanlarla değil, Müslüman Türklerle savaşmaları hilafet makamının yararsızlığını ortaya dökmüş. Zaten ümmetten millete dönüşen Türk toplumunda yeri olmadığına da belki bu nedenden hükmedilmiştir. Araplarla ilişkilerimize gelince en azından soğuktu. İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar Osmanlı'yı çıkardıktan sonra ele geçirdikleri Arap topraklarında iki ana temayı işlediler. 1. Türkler Osmanlı döneminde Müslüman Arap ülkelerini sömürge yapmış, yıllarca onları sömürmüştü. 2. Aynı Türkler 1920'lerden başlayarak İslamlıktan uzaklaşmış, gavur olmuşlardı. Şu halde Araplarla Türkler arasında herhangi bir yakınlık nedeni kalmıyordu. 1950 yıllarında Paris'te tanıştığım ilerici Mısırlı delikanlılar bu iki iddiayı da bana karşı rahatça ileri sürüp savundular. Böylelikle emperyalizm amacına ulaşmış oluyordu. Türkler Araplardan nefret ediyorlardı, Araplar Türklerden. Bu karşılıklı nefret elbette Orta Doğu'da kesin bir Müslüman egemenliğini ortadan kaldıracak, emperyalizmin petrol bölgesinde keyfince cirit atmasını sağlayacaktı. Gerçekten de 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar bu böylece sürdü gitti. Sonrasında bile Müslümanlar arasındaki bu ikilikten yararlanarak Batılılar Osmanlı döneminde bölgede tutunamamış Siyonizmi Filistin'de egemen kıldılar. Düşünmelisiniz ki o tarihlerde İstanbul'a çıkan önemli gazetelerin birçoğunda İsrail Devleti göklere çıkarılıyor. Bu girişim neredeyse Türkiye'ye örnek olarak gösteriliyordu. Müslüman ülkelerin uyanışı hem geç oldu hem de güç. Bugün dahi batılı emperyalist sisteme karşı gerekli bilinç aydınlığı içinde oldukları söylenemez. Ne var ki durum 20 yıl önceki durumda değildir. Zaten bunu belirtebilmek için şu özeti yapmak gereğini duydum. 1 Temmuz 1979 2. Osmanlı Arap'ı sömürdü mü? Türk-Arap ilişkileri üzerindeki son konferansa 5 ülkeden 80'e yakın bilim adamı katılmış, 30 dolayında bildiri sunulmuş. Sadece şu sayılar bile Türklerle Araplar arasındaki ilişkinin ne kadar güncel, nasıl gündemde olduğunu göstermeye yetiyor. Ben hanidir sorun üzerinde durduğumdan konferansla ilgilendim. Sonunda bu türden toplantıların ileride de yapılmasının kararlaştırıldığını, hatta bunların örgütlenmesi için Ankara'da sürekli çalışan bir komitenin kurulmasının uygun görüldüğünü biliyorum. Başlangıç için hiç de fena sayılmaz. Fakat asıl güzel olan toplantıda sunulan bildiriler. İçlerinde öyleleri var ki sorunun hem Arapları hem Türkleri ne kadar derinden meşgul ettiğini gösteriyor. Hele yayınlanan bildiride aşağıdaki satırları okumak beni ister istemez daha önce size aktardığım Mustafa Kemal Paşa'nın gizli demeçlerini aldı götürdü. Hatırladınız değil mi? Hani Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı'nın başında önce Suriye ve Irak'ın ulusal güçleriyle kurtulmaları gerektiğini söylüyor, sonra da gerekirse Türkiye'nin bu ülkelerle bir federasyona gidebileceğini açıklıyordu. Hatay sorunu sırasında söylediklerini de düşünmedim değil. Ne demişti Kemal Paşa? Ben Hatay'a geçer, Fransız emperyalizmine karşı Kurtuluş Savaşı örgütlerim. Bunu Suriye için de yaparım. Çünkü Fransızlar bağımsızlık konusundaki sözlerini tutmamaktadırlar. Bunlar Atatürk'ün kendi sözleri. Şimdi bir de toplantı sonundaki bildiriden şu satırları okur musunuz? Türk ve Arap ulusları yalnızca teknik, kültürel ve ekonomik işbirliği yapmakla kalmamalı, bölge ve dünya barışı için birlik, birbirlerinin davalarına destek ve dayanak olmalıdır. Daha büyük, daha geniş ve ayrıntılı bir iş ve güç birliği için bu hiç kuşkusuz önemli bir adım sayılır. Bundan sonraki adımlar elbette yıllarca emperyalizmin Türkler ve Araplar arasında ektiği ayrılık tohumlarını ayıklamak doğrultusunda olacaktır. Türkler aralarında söyler durur. Yahu kardeşim biz Arap topraklarında sömürgecilik filan etmedik. Bunun yaman bir kanıtı var. Her sömürgeci ülke sömürdüğü yerleri tam takır bırakır, kendisi semirir. Eh dinini seven söylesin, imparatorluğu yitirdikten sonra Anadolu'da öyle semirmiş bir hal var mıydı? Yoktu elbet. Anadolu'nun durumuyla Mısır'ın, Suriye'nin ya da Libya'nın durumu arasında benzerlik açıktı. Onlar da çıplak ve açtılar, biz de. Emperyalizm Arapları sömürebilmek için düşmanlıklarını Türklere tevcih ettirdi. Bu arada tutabildiği kadar yükünü tuttu. Şimdi Arap ülkeleri birer ikişer bu gerçeğin farkına varıyorlar. Bir süre önce Kaddafi'nin Libya'da ciddi bir kültür devrimine giriştiğini tartışmıştık. Okullarda Türkleri sömürgeci gösteren öğretime bir son vermeye çalışıyordu. Bu defa konferansta konuşan Cezayir'in eski Ankara Büyükelçisi Ahmet Tevfik El Medeni de bakın ne demiş. Müslüman Türkler tarihte Arap ülkelerinde sömürgeci olarak bulunmamışlardır. Düşmanlarımız Osmanlı'nın Cezayir toprağında bulunmasını sömürgecilik, vurgunculuk ve istismarcılık olarak göstermişlerdir. Bu iddialar asla doğru değildir. Doçent Salih Özbaran ise soruna başka bir yanından yaklaşıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun Arabistan Yarımadası'ndaki görüntüsü şimdiye kadar birkaç küçük araştırmaya konu olmuşsa da aydınlığa kavuşturulamamıştır. Osmanlıların Arabistan'a getirdikleri yönetimin niteliğini, sosyoekonomik yapıyı, o dönemler için zenginleşmeye başlayan Türk arşiv kaynaklarına dayanarak ortaya koymaya başlamak mümkündür. Bir kere gerek Arap gerek Türk tarafının değindiği üzere bu sorunun üzerine gitmek şart. Kefere elbette Türkler Arapları sömürdü diyecekti ama Kaddafi'nin de altını çizdiği üzere Osmanlı İmparatorluğu'nun pekala Emeviler, Abbasiler gibi bir İslam İmparatorluğu sayılması da gerçeği deyimleyebilir. Sonuca bakarsanız onlar da çulsuz, biz de. Gerçek budur. Türkler Arapların aleyhine gelişseydi elbette Batılı emperyalizmin iddiasında bir doğruluk payı arayabilirdik. Şu halde genç bilim adamlarına işte koskoca bir inceleme ve araştırma alanı. Yalnız Türk-Arap yakınlaşmasında Arapları rahatsız edebilecek bir nokta olduğunu hiç gözden uzak tutmamalıyız. Bunu da sanırım Amman Üniversitesi Tarih Profesörü Ahmet Bakit şöylece özetlemiş. Araplarla Türkleri bir araya getiren komşuluk coğrafi konumdan da öte uluslararası ulaşım köprüsü olması bakımından önemlidir. Ne var ki Türkiye çeşitli paktlara üyedir. Bunun açıklığa kavuşması, Türkiye'nin Arap dünyasında politikasını açıklaması gerekir. Sizi bilmem ama ben Ahmet Bakit'in yanlış söylediğini ileri süremem. Çok yakın bir tarihe kadar Türkiye'nin bölgede İran ve İsrail'le iş ve güç birliği yaptığı herkesin belliğinde duruyor. Türk dış politikasına düşen görev, Arapları giderek bütün Müslüman ülkeleri Müslümanlığı anti-emperyalist bir yorumla ele aldığına inandırmak olmuyor mu? 2 Temmuz 1979. 3. Anti-emperyalist ideoloji olarak İslam dayanışması. Türkiye'nin Arap ve İslam ülkeleriyle olan ilişkilerinin tartışıldığı konferansta Dr. Emre Kongar'ın söyledikleri üzerinde ayrıca durulmasını gerektiriyor. Neden mi? Nedenini sonra görüşürüz. Önce siz şu satırlara bir göz atın bakalım. İslam dininin anti-emperyalist bir ideoloji olarak kullanılması, Araplar ile Türkiye arasında yeni bir yakınlaşma nedeni olmuştur. Türkiye, İslam dünyası içinde en gelişmiş ülke olarak Batı sömürüsüne karşı oluşturulan İslam-Arap işbirliği çerçevesinde bu birliğe en çok katkıda bulunabilecek bir ülkedir. Bu satırları okuyup da daha 1910'ların sonu ve 1920'lerin başında İslamlığı anti-emperyalist bir ideoloji olarak ele alanları hatırlamamak elde mi? En başta elbette Sultan Galiyev. Zaman zaman Galiyev'den söz ettiğimiz için çoğunuzun yabancısı sayılmaz. Volga Müslümanlarından olan Sultan Galiyev, daha Bolşevik devrimi sırasında ve sonrasında Asya'daki Müslüman ve Türk halkların ezilmişliğine dikkati çekmiş, bu hareket noktasından mazlum milletler kuramını geliştirmiştir. Galiyev'e göre, nasıl bir toplumda zalim ve mazlum sınıflar varsa, uluslar arasında da zalim ve mazlum uluslar vardır. Asya ve Afrika uluslarının çoğu böyledir. Bu bakımdan bu ulusların Hristiyan batılı uluslarla savaşımı gerçekte anti-emperyalist bir savaşımı deyimlemektedir. Sonraları Mao Zedong'un ele alıp daha da geliştireceği mazlum milletler teorisi bir bakıma çoğunluğu şu ya da bu batılı Hristiyan ve emperyalist ülkenin tutsaklığında bulunan Müslüman ve Arap ülkelerini kapsıyor ve kurtuluşa çağırıyordu. Galiyev'in düşünceleri zamanın Rusya'sında Bolşevikler arasında da itibar görmüştür. Size o tarihlerde Komintern Genel Sekreteri olan Zinoviev'in bir sözünü aktarmıştım. Aşağı yukarı diyordu ki, Pan-İslamizmi sadece geri bir ideoloji diye almak yanıltıcı olabilir. Zira İslam ülkelerinin hepsi emperyalizmin buyruğunda ve baskısı altındadır. Pan-İslamizm bu buyruk ve baskıdan kurtulma cehdlerini içeriyor. Peki bunun Türkiye ile ilgisi ne? Çok. Bir kere Kemal Paşa'nın müdafaa-i hukuk öğretisi bütünüyle Türkiye'nin mazlum millet olduğu esası üzerine kurulmuştur. Sultan Galiyev'in sonradan Stalin'in sapma saydığı tezleri ne diyordu? Sömürü ve baskı altındaki uluslarda burjuvazi yoktur. Egemen sınıf sayılabilecek eşrafın da ezdiği köylüden pek farkı olamaz, değil mi? Bir de Mustafa Kemal Paşa'nın yeni Türkiye'nin neden Bolşevik olmayacağını açıklamak için 1920'de şu söylediklerine bakınız. Özellikle biz İslam olduğumuz için İslamlık bakımından bizim ümmetçiliğimiz vardır ki milliyetçiliğin çizdiği kısıtlı daireyi sonsuz bir alana aktarır ve bu bakımdan da bizim doğrultumuzda Bolşevik doğrultusu görülebilir. Özellikle Bolşeviklik uluslar içinde mağdur olan bir halk sınıfını göz önüne alır. Bizim memleketimiz ise heyeti umumiyesiyle mağdur ve mazlumdur. Bu itibarla dahi bizim ulusumuz insanlığı kurtarmaya girişmiş olan kuvvetler tarafından korunmaya yaraşır. Demek ki Mustafa Kemal Paşa'nın gözünde Türk ulusu bütünüyle mağdur ve mazlum olduğu için müdafaa-i hukuka, haklarının savunulmasına muhtaçtı. Bunu da hem Kuvayi Milliye, ulusal güçleriyle yapacak hem de bu alanda bütün insanlığı kurtarmaya girişmiş olan kuvvetlerin korumasını isteyecekti. Öyle de yaptı. Bu takdirde Dr. Kongar'ın söyledikleri Mustafa Kemal'in ölümünden itibaren yitirilmiş olan bir dış politika doğrultusunu yeniden gündeme getirmektedir. İşte burada başka ve önemli bir noktaya geliyoruz. Time dergisinde Beyaz Saray güvenlik danışmanı Brzezinski'nin ne dediğini okudunuz mu? Önce okuyalım. Sorun çok önemlidir. Türkiye Atatürk'ün çizgisinden gidecek, yani batılılaşmaya devam mı edecek yoksa Orta Doğu'ya geri mi dönecek? Görüldüğü gibi Beyaz Saray'ın savunma danışmanı Atatürk'ün yolunu batılılaşma diye alırken Kurtuluş Savaşı sırasındaki ve sonrasındaki şu yukarıdaki tavrı hiç hesaba katmıyor. Onun Atatürkçülükten anladığı son 30 yıl içinde İnönü Bayar iktidarlarının türküsünü çağırdıkları yeni tanzimatçılık gibi bir şeydir. O kadar böyledir ki bu, Time'a bakarsanız ABD Dışişleri Bakanı Vance'ın olayı somutlaştırması şu biçimde olmuştur. Türkiye, Amerikan güvenlik sisteminin Güneydoğu'daki kalesidir. Oysa bir Mustafa Kemal'in olayı ele alışına, bir de Brzezinski'nin koyuşuna bakın, hiç benzer yeri var mı? Tam tersine, Türkiye'nin Orta Doğu'ya komşusu ve yakını Arap ülkelerine, öteki İslam ülkelerine tek kelimeyle mazlum milletlere dönmesi, Atatürkçülüğe dönmesi sayılmalıdır. Zaten Cezayir'den Libya'ya kadar birçok Arap ülkesinin Mustafa Kemal'i 3. Dünya'nın ilk lideri saymaları bundan ileri gelmiyor mu? 3 Temmuz 1979. 4. Kemal Paşa batıcıları ya sürdü ya da astı. Brzezinski'nin dediklerine çok mu içerlemişim dersiniz? Dönüp dolaşıyorum aklımda o laf. Atatürk çizgisini izlerse Türkiye batılılaşmaya devam eder, yoksa Orta Doğu'ya dönmüş olur. Bu bir anlamda gericiliğe dönmüş olur demeye geliyor. İyi ama Atatürkçülüğü Tanzimat türünden bir batı taklitçiliği diye anlayan bir sürü Türk aydını yok mudur? Öfkem niye? İki sebepten. Birisi müdafaa-i hukuk öğretisinin gerçekte hiç de bu türden bir batıcılığı içermemesi. İkincisi bu gerçeğin bir türlü Türk halkına aktarılamaması. Ne halkı canım, bırakın halkı, doğru dürüst okumuş yazmış olanlar Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Paşa'nın en çok uğraşmak zorunda kaldığı zümrenin padişahçı şeriatçı takımı kadar batı taklitçisi Jön Türk aydınları olduğunu biliyorlar mı sanki? Bunu da nereden mi çıkardım? Hiçbir yerden. Tarih böyle söylüyor. Hadi belki bana inanmazsınız, size konunun uzmanı birisinin Niyazi Berkes'in dediklerinden bölümler vereyim. Başlangıçta batıcılar hem zorunlu gördüklerinden hem de devrimci saydıkları yeni rejimin kurulmasından kaçınmak için batı devletleriyle uzlaşma yanlısı olanlardır. İlk zamanlarda bu istek Manda ve Wilson ilkeleri, Amerikan himayesi gibi sorunlarla ilişkili görülmekle birlikte, Mustafa Kemal sorunu saltanat ve hilafetin kaldırılması, onlardan bağımsız ulusal egemenliği ortaya atması aşamasına getirdiğinde buna karşı tutum almaları bunu gösterir. Batıcılar çağdaş uygarlığa uyan bir rejim kurulması yanları değil, meşrutiyet rejimini saltanat ve hilafetiyle birlikte tutmak üzere batıya el uzatma yanlısı olanlardır. Nasıl, gördünüz mü, mübarekler hiç değişmemiş. İşleri güçleri batıya el uzatmak, batının himayesinde yaşamayı istemek. Fakat Niyazi Berkes tuttuğunu kolay bırakmıyor. Kurtuluş mücadelesi sırasında batı yandaşı geçinen takımın ne istediğini daha da açıklığa kavuşturuyor. Bunların, batı yandaşlarının Cumhuriyet'in kuruluşuna, hatta ondan biraz sonraya kadar süren siyasal çabalarında yeni Osmanlıların görüşünden daha öteye giden bir rejim istediklerini gösteren hiçbir kanıt yoktur. Batı yanlılığıyla kastedilen şey, müttefiklerin kabul edeceği sanılan bir dış siyasa, örneğin manda sistemini isteme, Amerikan himayesini çağırma ya da düşmanla uzlaşma yoluna giderek Batı devletlerinin daha 1. Cihan Savaşı sona ermeden bütün diplomatik eylemlerinin asıl hedefi haline gelen Sovyet devrimine karşı dönme tutumu olabilir. Savaş süresi için gerekli siyasal rejim konusunda bunların meşrutiyet, saltanat ve hilafet rejiminin tutulmasından öteye giden bir görüşleri yoktur. Ve Mustafa Kemal'e karşı oluşlarının asıl nedeni onun bu rejimi bırakmaya doğru giden bir tutumu olmuştur. Şu halde asıl çatışma konusu kapitalist ya da sosyalist bir rejim kurulması üzerine değil, sadece savaşı yürütecek geçici bir hükümet kurulmasından öteye gidilmemesi tezi üzerindedir. Batı ile uzlaşıldıktan sonra mevcut meşru rejime, saltanat hilafet rejimine dönülecekti. Buradan ne çıkıyor? Şu mu? Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal bir yandan emperyalizmin ezdiği mazlum milletlerin, ki çoğu Müslümanlardır, davasına sahip çıkıp İslamlığa anti-emperyalist bir içerik verirken, öte yandan ülkesinde emperyalizmle fiili işbirliği halinde bulunan halifeyi devre dışı bırakacak yapısal bir iktidar değişikliğine yöneliyordu. Kuracağı hükümet egemenliğin kayıtsız şartsız halkın elinde olacağı anti-emperyalist bir cumhuriyet olacaktı. 28 Ocak 1921'de bunu şöyle tanımlamıştır. Kurduğumuz hükümet şekli ülkemizin koşullarına, toplumsal eğilimlerine ve halkın ihtiyaçlarına tamamıyla uygun bir hükümet şeklidir. İşte o zamanki Batı yandaşları buna karşı çıkıyorlar. Batı ile uzlaşacak, padişahı ve halifeyi koruyan meşruti eski rejimi savunuyorlardı. Bu bir. İkincisi, Rusların Kuvayi Milliye'ye yardıma başlarken ilişkiye girdikleri hükümet de bu hükümetti. Başka bir deyişle Ruslar Kemal Paşa'nın Bolşevik olmayacağını, Bolşeviklik yapmayacağını biliyorlardı. Yalnız ulusal demokratik devrimini yapan anti-emperyalist bir lider olması hasebiyle yardıma gidiyorlardı. Lenin'in Türkiye'ye gönderilen ilk elçi Aralof'a söyledikleri bunu tamamıyla teyit eder. Ama konumuz o değil. Beyaz Saray'ın güvenlik danışmanı Brezinski sanıyor ki çağdaşlaşmadan yana olan, ülkesine çağdaş uygarlık düzeyini hedef gösteren Mustafa Kemal Paşa bir batıcı idi. Acaba? Cumhuriyet rejimi kurulunca Kemal Paşa'ya en çok direnenler Osmanlı'nın batıcıları olmuşlardır. Falih Rıfkı ne yazıyor? Gazetelerin ve ülke aydınlarının toplandığı merkez olan İstanbul hemen hemen tüm sınıflarıyla Ankara'ya ısınamamıştı. 1923'te İstanbul'un mustaripleri Ankara'ya karşı hoşnutsuzlar seferberliğinin gönüllüleri olmuşlardır. Yine Falih Rıfkı iddiaçı Cavit Bey'in batı yanlısı görüşünü şöyle yansıtır. Büyük Avrupa devletlerinin yardımı olmaksızın ve bu yardımı sağlayacak ödünleri vermeksizin Anadolu'nun ortasında tek başımıza devlet kurup yaşamamız olanak dışıdır. İşte Brezinski'nin bayıldığı batıcı görüş bu. Bu görüşü savunan adamıysa Mustafa Kemal Paşa ne yaptı biliyorsunuz? Bir güzel astı. Batı yandaşlığı Mustafa Kemal'in yoluymuş. Halt etmişler. 4 Temmuz 1979. 5. Batı ya Enver Arar ya da damat Ferit. Batılı emperyalist çıkarı için denetleyeceği ülkede Batı yandaşı politikacı arar. Bu politikacı sözde hür dünyadan yana olacak, gerçekte ise ülkesini emperyalizmin sömürüsüne açacaktır. Talihsizliği de budur ya, Batıların çıkarları için daldıkları ülkelerin hiçbirinde onları kayıtsız şartsız destekleyen politikacıların mutlu bir sona ulaştıkları görülmedi. Adamın ülkesini öylesine sömürür, öylesine vahşi bir baskı uygularlar ki halk ayağa kalkar. Bu patırtı içinde Batı yandaşı iktidarın politikacısı himayesinde bulunduğu ülkenin yardımını isteyince aa bir de ne görür, kimse umursamıyor. Örnek mi? Çok. Van Tuyu, Şigman Ri, Chiang Kai-shek, nihayet Muhammed Rıza Pehlevi, hatta Somoza. Ben de tutmuş yabancı ülkelerden örnek gösterip duruyorum. Yahu buna gerek ne? Hep biliyoruz Enver Paşa Türkiye'de Almanya'nın el ulağı idi. Gitti Türkistan'da İngilizlerin kışkırttığı basmacıların başında bir süre önce kendilerinin olduğunu söylediği Bolşeviklerle dövüşürken öldü. Almanlar ne Enver'i, ne Cemal'i, ne de Talat'ı kurtarabilmişlerdir. Oysa Türkiye'yi onların adına savaşa sokan bunlardı. Ya damat Ferit Paşa, ya padişah Vahdettin, hürriyet ve itilafın ileri gelenleri. Mütarekeden sonra ülkenin geleceğini İngiltere devleti vehimesinin ellerine bırakan emperyalist kuklası politikacıları, emperyalizm Anadolu hareketinin başarıya ulaştığı gün yüzüstü bırakmadı mı? 150'likler diye devrim tarihimizde geçen 150 kişi gerçekte Anadolu hareketine karşı İngiltere'yi, İngiliz emperyalizmini savunan, kısacası Batı yandaşlığı yapan zevat değil miydi? Sonları ne oldu ha? Bir de az kalsın unutuyordum. Yakın dönemin batıcı devlet adamları uğradıkları hazin akıbetler var. Nasıl mı? Şöyle, emperyalist bir ülkenin ya da sistemin adamısın diye tutup seni paraşütle iktidara indiriyorlar. Bir süre bakıyorlar ki bu adam sistemin çıkarını kolluyor ama ülkesinin çıkarını da ihmal etmiyor. Yandı. Ekonomik ambargo, askeri ambargo, iç karışıklık, anarşi, terörizm derken bakıyorsun gümbür demiş. Kimisi öldürülüyor, kimisi yargılanıyor, kimisi asılıyor. Yerlerine elbette sistemin kendisine daha sadık saydığı başkaları getiriliyor. Bunun da en geçerli örneği sanırım Zülfikar Ali Butto. Tabii Menderes'i sayabiliriz. Bütün bu lafları siyasal düzeyde batılı, batı yandaşı deyimlerinin hangi içeriği taşıdığını belirtmek için söylediğimi elbette anladınız. Sistem, sistemin basını ve yayın organları falan ülkedeki batı yandaşıdır dedi mi, zinhar çağdaşlaşma taraftarıdır diye anlamayacaksınız. Bu düpedüz işbirlikçidir. Batının çıkarlarını ulusunun çıkarlarından fazla korur demektir. Mustafa Kemal konusunda da ilk önce Niyazi Berkes'in işaret ettiğini sandığım böyle bir yanılmadan söz edilebilir. Mustafa Kemal çağdaşlaşma yanlısıydı. Kendi çağında çağın uygarlık düzeyini batıda gördüğü için uygarlık doğrultusundaki atılımlarında o taraftan esinlendiği olmuştur. Ama bu siyasal düzeyde batının çıkarlarından yana olduğunu, bu çıkarları savunduğunu deyimlemez. Tam tersine Mustafa Kemal'den batı hiç hoşlanmamıştır. Size 1919-23 tarihleri arasında The Economist'in Mustafa Kemal'e yabancı sermaye direndiği için nasıl yüklendiğini örnekleriyle aktarmıştım. Mustafa Kemal Batı'nın gözünde ulusalcıdır, anti-emperyalisttir. Oysa Batı'nın istediği 1950'den itibaren yaşadığımız İnönü Bayar türünden iktidarlar bunları batıcı sayıyor. Şimdi bu iktidarlar Atatürkçü geçindikleri için de Brezinski adındaki herifi Naa Şerif kalkıp Orta Doğu'da Amerikan savunmasının Güneydoğu kalesi olmamızı Atatürk'ün yolunda gitmek diye tanımlayabiliyor. İçinizden birisi çıkıp konuyu uzattığımı söyleyebilir. Uzatırım zahir. Çünkü ülkenin sorunun tartışılmasına gereksinimi büyük. Söze Türk-Arap-İslam ilişkilerine değin bir konferansla başlamıştık değil mi? Alın size İstanbul'da bir başka toplantı. Türkiye'nin dış ekonomik ve politik ilişkilerindeki seçenekler çevresinde dönüyor. Türk, Alman, ABD, İtalyan, Fransız bir sürü uzmanın katıldığı bir seminer. Orada konuşulanlara kulak kabartıyorsunuz. Karşınıza çıkan aynı sorun. Batılı ülkelerden gelen konuşmacılar döndürüp dolaştırıp sözü Türkiye'nin Sovyetleri ve Arapları yakınlaşmasının hiç de iyi olmadığına getiriyorlar. Batı ülkelerinde Türkiye'nin Arap ülkeleriyle işbirliğini artırması kuşkuyla karşılanmaktaymış. Türkiye, Sovyetler Birliği ile ilişkilerini geliştirmekten zararlı çıkacakmış. Tehlikeli boyutlarda gelişen bu işbirliği giderek ülkenin batıdan kopmasına yol açabilecekmiş vesaire vesaire. Şimdilik bir noktaya ilişmekle yetineyim diyorum. Seminerde konuşan Türk uzmanlar genellikle Amerikalı ve Almanlara karşı çıkmışlar. Ulusal çıkarlarımızı ve bağımsızlığımızı savunmuşlar. Yalnız eski bir diplomatımız ne zaman Amerikalı çıkıp da Batı'nın görüşünü söylediyse arkasından kalkıp onu onaylamış. Bu zatı Türkiye yıllarca en önemli diplomatik görevlerde kullanmıştır. Bu kafayla acaba Mustafa Kemal'in müdafaa-i hukuk öğretisine mi hizmet ediyordu yoksa sistemin çıkarlarına mı? Batılıların istediği Batı yandaşlığı bu değil mi? 5 Temmuz 1979. Kitabın sonu. 1 Mart 2007. Sayfa 330.